Ayrım 41, Bülbülün 40 Şarkısı, İskender Pala, sayfa 563, 632. Bir kabir ziyareti, hummalı baş ağrısıyla gelen hastalık, mescide gidememenin üzüntüsü ve Hazreti Ebu Bekir'in imamlığı, en yüce dostun katına, müminlerin üzüntüleri, Hazreti Ömer'in tavrı ve Hazreti Ebu Bekir'in onları teskin edişi, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Senin derdinle yanmak bir saadet ya Resulallah. Şu alemde hemen sensin hakikat ya Resulallah. La edri. Gönüllerin senin derdinle yanması bir saadettir ey Allah'ın elçisi. Çünkü şu alemde yegane hakikat sensin. Naat. Gülüm için. Hac tamamlanmıştı. Mekke'ye son bir kez bakıp oradan ayrıldığında hicret ettiği zamanki bakışını hatırladım. En az onun kadar hüzün doluydu. Mekke'de son ziyaret ettiği yer, kendisine ilk inanan kişi, müminlerin ilki, sevgili eşi Büyük Hatice'nin kabri olmuştu. Onu çok özlediğini hissettim, içim burkuldu. Veda vakti yaklaştı demekti. Arafat sahrasında vasiyetini de yapmış sayılırdı. Dostum İbrahim ile anlaşmamızı hatırladım ve derhal şarkılarımı saydım. Evet ya, sıra 40.'daydı. Göz yumup açıncaya kadar bana verilen saadetin sonuna gelivermiştim. Allah'ım, zaman ne çabuk da geçmişti. Şikayet değil maksadım. Alemlerin en güzel gülüyle geçen bunca hatıradan sonra asla şikayet değil. Lakin ayrılık. Ah ayrılık. Arkadaşlarının hiçbiri onunla benim geçirdiğim zaman kadar uzun zaman geçirmemişlerdi. Tam 63 yıl her yerde, her zaman takip etmiş, yanında olmuştum. Benimle bu hususta olsa olsa Ebu Bekir yarışabilirdi. Diğerleri ise ancak sayılı birkaç yıldan bahsedebilirler. Rengiyle boyandığım, kokusuyla yandığım güzeller güzeli gidecekti demek. Elbette üzülecektim. Hatta herkesten çok üzülecektim. Ebu Bekir'in bile onun ayrılığından benim kadar etkileneceğini zannetmiyorum. Eşi Ayşe, hayır. Belki kızı Fatma. Çünkü o gülümün yaşayan tek evladı, ciğerparesi, bir tanesi, yeganesi, canı. Gülüm, Baki kabristanını ziyarete gittiği gece yarısında kendimi Fatıma ile özdeşleştirmeye ve hislerimi onun hisleriyle ölçmeye bu yüzden karar verdim. Ayrılığını en derinden hissettiğim zamandı çünkü o. Huyuydu, yatsıdan sonra yatar, gecenin ikinci yarısında ibadet için yeniden kalkardı. O gece biraz erken uyandı ve hizmetinde bulunan Abdullah'a katırını eğerlemesini söyledi. Dediğine göre ölülere dua etmesi emredilmişti. Beraberce Baki kabristanına vardılar. Ben de teremmümlerimle onlara eşlik ettim. Gülüm kabirlerin başında tek tek durdu. Her birisiyle görüşüyormuş gibi konuştu ve dualar etti. Kabir aleminin ve öte dünyanın nasıl olduğunu anlamaya çalışıyordu zannederim. Kendisine bir ev ve ev için geçit beğenir gibiydi. İçinde ebedi kalınacak bir yurt. Birden irkildim. Çünkü ben dünyalık idim. Onunla bu geçitten sonra devam edemeyecektim. Dilim lal oldu, şarkım kesildi. Özellikle de Abdullah'a halini açıkladığı anda. Dünyanın bütün zenginliklerini, uzun bir hayatı ve sonunda cennete girmeyi de, Rabbimle hemen buluşmayı ve cennete hemen girmeyi de seçebilirim. Konduğum mezar taşından yuvarlana yazdım. Allah ile hemen buluşmayı seçeceğini biliyordum. Uzun bir hayatı seçmesi için Abdullah'ın yalvarmalarının boşa gideceğini de. Nitekim hemen o sabah şiddetli bir baş ağrısıyla uyandı. Mescitte saf tutan müminlere kıyamda veya rükuda, secdede veya kaidede ağrının şiddetiyle kıvrandığını asla hissettirmiyordu. Hatta namaz sonrası kendisini dinleyenlere ölüm hakkında nasihatte bulundu. Vaziyeti ilk anlayan Ebu Bekir oldu. Gözlerine yaşların dola gelmesinden çıkardım. Gülüm bunu fark edince ashabına Ebu Bekir'i öven sözler söyledi. Bu sefer de ashabı durumu kavradılar. Ayrılık. Ah ayrılık. O sırada kimisinin buna inanmak istemediğini, kimisinin o bir peygamber niye ölsün ki diye itiraz ettiğini, münafıklardan birinin de ha işte bak peygamber olsaydı ölmezdi diye fitne çıkarmayı planladığını görüyordum. Ağlayanların sayısı artınca cennette bir havuzun başında tekrar buluşacakları müjdesini dillendirdi. Sanır mısınız ki ben ölümde sizin sonuncunuzum? Haberiniz olsun ben sizden önceyim. Sizler ard arda birbirinizi öldürür cemaatler halinde beni takip edeceksiniz. Her kemalin bir zevali, her güzelliğin bir sonu, her duanın bir ölümü oluyordu. Acılı yürekler maalesef o anda söylediğinin ne derece şiddetli bir ikaz olduğunu, birbirini öldürme zilletini fark edemediler. İçinin bu müstakbel acıyla yandığını hissettim. Benimle birlikte herkes onun gideceğine yanarken o kendinden sonra ümmetinin halini düşünerek üzülüyordu. Fatma'nın kapısına koşmak istedim. 5 çocuğunun elinden tutsun, gülümün yanına varsın, çocukları kucağına gönderip biraz gönlünü hoş etsin, içini açsın istiyordum. Hasan henüz 8, Hüseyin 7, Ümmü Gülsüm 5, Zeynep 3 ve Rukaye de 2 yaşlarındaydı. O anda fark ettim. Meğer İnce ve Narin Fatma 3 ablasının ismini 3 kızında yaşatmak istemişti. Gülüm buna çok memnun olmuştur diye düşündüm. Ama asıl Hasan ile Hüseyin'i görmekten sevinç duyduğunu ve onlarla oynadığı zamanki neşesini hatırlıyordum. Fatma onları alıp yanına varırsa biraz ferahlar, yine oyunlar oynar. Hatta ölümüne üzüleceklerini hissederek belki tercihinden vazgeçer diye umutlanıyordum. Ne de olsa Fatma onun neslini devam ettiren bir nur yumağı, kendisinin dünyada bıraktığı son çiçeğiydi. O doğduğunda Gülüm'le beraber sevinmiş, Ali ile evlendiğinde mutlu olmuştum. Buna karşılık o babasıyla çok defa üzülmüş ve ağlamıştı. İlk gözyaşları yediği bir tekmenin ardından henüz küçücük bir kız iken akmıştı. Kabe hareminde azılı müşriklerin sevgili babacığını yakasından tutup sıkıştırdıkları vakit. Onu korumaya çalışırken, babasına hissettirmemeye çalışmıştı ama o günden sonra çocuk ruhunun her şeyi anladığını ben biliyordum. Gülümün üzerine deve işkembesi koydukları günden itibaren minicik yüreği olanca sevgisiyle babasını koruması için Allah'a durmadan dua etmiş, ona yardım edemediği için sabahlara kadar gizli gizli ağlamıştı. Şimdi babacığının dayanılmaz baş ağrısını ona duyurursam Gülümden ayrılmayı geciktiririm sanıyordum. Fatma yanına gelince yanıldığımı anladım. Evet, ben 40. şarkıya hazırlanmalıydım. Çünkü gideceği yerde daha sevgililer vardı besbelli. Özledikleri vardı ve orada daha mutlu olacaktı. Değil mi ki görev tamamlanmış, vahiy sona ermişti? Miracın iştiyakı hala gönlünde miydi, hala maverayı mı özlüyordu bilemiyordum. Ama ertesi gün başka bir şey bildim. Meğer Hayber'de ısırdığı zehirli kuzu kolunun acı tadı hala damağındaymış. Dilinin üzerindeki küçük kızarıklık büyümek için meğer yıllardır bu anı beklemiş. Çünkü ağrısı gitgide artıyordu, daha da artacağı benziyordu. O sıradan bir kul değildi, belki 20 erkeğe bedel bir bedendi. O halde 20 kişinin ağrısına maruz kalacaktı. Galiba ağrı denilen şey hiç kimse de Gülüm'de olduğu kadar ağır olmamıştı. Ayşe'nin hücresinde istirahate çekildi. Böyle zamanlar için Ayşe ona herkesten daha şefkatli ve sevgiliydi. Her dediğini yapar, her nazını çekerdi. Fatma da yanındaydı üstelik. Ben penceresinde ağlıyordum, o döşeğinde terliyordu. Ateşli bir humma. Nefes borusu tıkanmış gibiydi. Sesi boğuluyordu. Ateşin harareti o derece yüksekti ki sanki boşlukta asılı bir kovadan üzerine yeknesak aralıklarla su damlıyormuş gibi durup durup belinliyordu. Fatma sokuldu. Babacığım, Rabbin seni geri çevirmez. Acaba şifa bulman için dua etsen? Zorlukla cevap verdi. Bize iptila böyle ağırlaştırılır, ecrimiz de kat kat verilir. İnsanların en ağır iptilaya uğrayanları peygamberlerdir. Sonra derecelerine göre onlardan sonra gelenlerdir. Ayşe başını göğsüne aldı ve onu kollarıyla sardı. Yıllarca Gülüm Ayşe'yi böyle himaye etmiş, korumuştu ve şimdi o aynısını Gülüm'e yapıyordu. Bir şefkat kucağının ne olduğunu anladım. Fatma o güne kadar Ayşe'yi hiç kıskanmadığı halde o gün kıskandı. Hatta hiç kimseyi bu derece kıskanmadı. Allah'ın kutlu elçisi onun bağrına başını yaslamış olarak ruhunu teslim edecekti. Bu ne büyük bir bahtiyarlıktı. Ama hayret, o bahtiyarlığın sahibi içinden neler geçiriyordu? Acaba Hatice sağ olsaydı Allah'ın elçisi benim kucağım yerine onunkini mi tercih ederdi, yoksa beni bırakıp ona mı gitmek istiyor? Ayşe'ye Hatice'yi kıskandığı için hak verdim. Seven her kadın aşktaki rakibi hakkında böyle düşünürdü. O anda sahip olduğu nimet ve baht hiç kimseye nasip olmasa bile. Ve Fatma'yı da anladım. Neden babasını kollarında tutmak istediğini. İkisine de hak verdim. Elbette her kadın hayat arkadaşı ve eşi göğsüne başını yaslamış olarak ölsün isterdi. Gülüm ise eşlerin en şereflisiydi. Nur neslinin Sadef'i ondan sonraki her gün tekrar tekrar Gülüm'ün odasına geldi. Her defasında ağlayarak yanından ayrıldı. Ayşe'den fırsat buldukça onu kucaklıyor, bağrına basıyordu. Anlıyordum ki kokusunu nefesleniyordu. Bana benzemişti. Gül kokusunu o da hissediyordu. Bir ara bunu içinden geçirdiğini bile fark ettim. Güzel babacığım, ne de tatlı gül kokuyor. Galiba cennet kokuyor. Ayşe özlemin derecesini anlamıştı. Fatma ne vakit yanına gelse nöbetini ona vermeye başladı. Ama Fatma babacığının bedenini bağrına yasladıkça humma ateşinin kendi bedenini de yaktığını hissetti. onu serinletecek bir çare bulamadığı için kahroldu. Bir ara sevgili babacığının mübarek başı göğsüne düşüverdi. Sanki bütün gök onun başıyla birlikte bağrına yaslanmış, sanki bütün yıldızlar tomur tomur olup alnına birikmişti. Kainatın olanca ağırlığını kucağında hissetti. Derinlerden nefes almaya ve bir ıstırabı ilmik ilmik dokumaya başladı. Acı çektiği her halinden belliydi ama hiç ağrı ve sızısını dışarı vurmadı. Sadece bir kere içinden geçeni farkında olmadan sesli düşündü. Vay benim güzel babacığım, vay mübarek babacığımın çektiği ıstırap. Gülüm hiç tereddütsüz mukabelede bulundu. Bugünden sonra babanın üzerinde hiç ıstırap kalmayacak benim güzel kızım, tatlı kızım. Kıyamete kadar hiç kimseyi hayatta bırakmayacak olan ölümün baban için vakti gelmiştir. Öldüğüm vakit hepimiz Allah'tanız, yine ona döneceğiz deyip sabret, sakın ağlama. Ağlamamak mümkün müydü? Kim babasını kaybeder de ağlamazdı? Gülüm'ün kastettiği ağlama içerideki acıya gözyaşı dökmek değil, kendini kaybedecek derecede ağlamayı bir vaveylaya ve herkesi ayağa kaldıracak yasa dönüştürmekti. O biraz da kızım kendine mukayyet ol, sabır ve tahammül göster demek istemişti. O tahammül gösterdi ama yerine ben ağlamaya başladım. Ya nasıl ağlamazdım ki? Rabiül Evvel ayının 12. gecesindeydi. Goncamı dünya gözüyle ilk defa görmüştüm. Şimdi de Rabiül Evvel'in 12.'si başlamak üzereydi ve yüzüne dünya gözüyle son bakan yine ben olmak istiyordum. Baki kabristanına gidişin 8. günüydü. Başlangıçta mescide devam etmiş, ashabıyla konuşmuş, hasta da olsa namaz kıldırmıştı. 3 gün evvelki yatsı vaktinde ise artık mağara arkadaşı, ikinin ikincisi, Sıddık olan Ebu Bekir'in kendi yerine imam olmasını buyurdu. Ve bu sabah da mescide gidemedi. Oysa namaz için gözümün nuru diyordu. Namazsız olmazdı. Gün boyunca herkes veda ziyaretine gelip helalleşti. Yanından çıkanlar güneşin rengini hep solmuş görüyorlardı. Sonuncu ziyaretçi de odadan ayrıldığında Ayşe Gülüm'ün başını göğsüne koydu. Seni seviyorum, seni seviyorum diye tekrarlayan kalp atışlarıyla baş ağrısını tedaviye çalıştı. 8 gecedir bunu yapıyordu. Ayşe Gülüm için, Gülüm de Ayşe için bir sığınaktı. Ve şimdi sığınaktan ayrı düşme vaktiydi. Çaresizlik kolunu kanadını kırmıştı. Çareler aranıyordu. Bir şeyi hatırladı. Vaktiyle kendisi hastalanmış, Gülüm de sağ eliyle onun yüzünü sıvazladıktan sonra "Ey insanların Rabbi" demişti. "Rahatsızlığı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hastalık bırakmayan bir şifa ver." Ayşe o gün kısa sürede sıhhatine kavuştuğunu aklından geçirdi ve sağ eliyle Gülüm'ün yüzünü kavrayıp mırıldanmaya başladı. Gülüm onun elini çekiverdi. "Hayır Ayşe, böyle deme. Ben Refik-i Ala'yı, en yüce dostu isterim. Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte olmayı dilerim. Ey Allah'ım, beni yargıla, bana rahmetini ver." Ayşe'nin eli düşüverdi. Bütün bedenler topraktı, onunki kimyaydı. Bütün kullar bigane, o mahrem idi. Ayşe kimyasız ne yapardı? Ayşe mahremsiz ne yapardı? Elinden sonra bedeni bir külçeye döndü. Üzülmemesi ve onun gidişine kendini inandırması gerekiyordu. Gittiği yerden değildi üzüntüsü, yalnız gitmesindendi. Kendine mukayyet olmalıydı. Birden onu artık göremeyeceğini düşündü. Ağladı, ağladı, ağladı. Ben de ağladım. Karanlık gönüllerin çerağıdır o, nurunu alıp götürecek üzerimizden. Mucize kaftanını giyinen sultandır o, hükmünü çekecek üzerimizden. Hak cemalin aynasıdır o, görüntüsünü gizleyecek bizden. Dünya denilen sadefin dürdanesidir o, inci kayıp gidecek elimizden. Ayşe'nin yanakları ıslak, benim bağrım kan idi. Gülüm'ün yüzünde tatlı bir tebessüm, elini yukarılara kaldırdı. Bir yerleri veya birini işaret eder gibiydi. Dilindeki kelimelere dikkat ettim. En yüce dosta, en yüce dosta, en yüce dosta. Bunu kaçıncı söyleyişindeydi bilmiyorum. Dünya çevremde dönmeye, her şey devrilmeye başladı. Gökler karmakarışıktı. Işık kalmıyor, yer savruluyordu. Gülüm'ün sesini duyuyordum. Gittikçe kısılıyordu. Çevremde ağlama sesleri vardı ve sevinç sesleri. Dünyadakilerle cennettekiler arasında bir çatışma sanki. Mübarek ağzından çıkan kelimelerin kanatlanıp yukarılara doğru uçtuklarını görüyordum. Bir ara bütün dikkatimi toparlayıp Gülüm'e baktım. Üzerinde belden aşağısını saran bir örtüyle yama üstüne yama vurulmaktan keçeleşmiş bir hırka vardı. Ayşe telaşla çırpınıyordu. Ötelerde maverada sevinenler vardı. Şenlik gibi, karşılama gibi. Bir oraya bir buraya tekrar tekrar baktım. Odada hiçbir şey kıpırdamıyordu. Kendimi kaybetmemeliyim, kendimi kaybetmemeliyim, kendimi ama ne yoksa, yoksa Gülüm... Gülüm solu kulağıma sesler çalınmaya başladığında gözlerimi açmakla açmamak arasında şüphedeydim. Açıp da kimi görecektim ki? Gülüm solduktan sonra dünya neyimdeydi? Şu alem o var iken ne güzeldi. Şimdi o yoksa, var olan her şey yok olsa neydi? Kulağıma tekbir sesleri çalınmaya başladığında içime bir teselli doldu. Tekbirler, salavatlar, şehadet kelimeleri var ise gülüm de var sayılır diye mırıldandım ve gözlerimi açtım. Melekler çevresini almışlardı ve bugüne kadar duymadığım bir övgü işitiyordum. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Mescitten yükselen bir sesin meleklerin sesine karıştığını duydum. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Başımı kaldırmaya çalıştım. Kanatlarımın beni artık taşımayacağını düşünüyordum. Varlık sebebim gitmişti. Mescit tarafından uğultular duyuyordum. Ölmeyi istedim. Gözlerimi yumdum. Derken Ömer'in heybetli sesiyle irkildim. Vallahi Allah'ın elçisi ölmedi. Vallahi gönlümden öyle geçer ki Resulullah ölmedi. Allah onu muhakkak diriltecek de o öldü diyenlerin elleri ve ayakları kesilecektir. Başımı gülüme çevirdim. Yüzü bir bezle örtülüydü. Ve Ebu Bekir gülümün başucunda yere çömelmek üzereydi. Ne kadar baygın kaldığımı o vakit kestirebildim. Bir habercinin Medine dışına gidip Ebu Bekir'i çağırmış olması lazımdı. Çünkü o günlerde şehir dışında konaklıyordu. En az 2 saat. Gülümün sadık dostu, mağara arkadaşı sevgili Ebu Bekir gülümün yüzündeki örtüyü açtı, üzerine kapandı. Hem öpüyor hem ağlıyordu. Vah benim dostum, vah benim güzidem. Sen sağ iken de güzeldin, ölüyken de güzelsin. Ebu Bekir uzunca bir müddet gülüme metiyeler söyledi. Bazısını keşke yıllar önce söyleseydi de ben de şarkılarımın arasına katsaydım diye hayıflandım. Ömer mescitte hala gülümün ölmediğini haykırıyordu. Ebu Bekir biraz sakinleşince gülümün yüzünü kapatmak istedi ve onunla son defa konuştu. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Vallahi Allah sana 2 ölüm vermeyecektir. Sana takdir edilen bu ölüm geçidini atlamış bulunuyorsun. Ardından dışarıya çıkıp Ömer'i susturdu. Yemin eden adam, sakin ol. Yemin eden adam, sakin ol. Sonra herkesi susturup uğultuların kesilmesini istedi. Sükuneti sağlayınca da söze başladı. Velhasıl bilin ki aranızda kim Muhammed'e tapıyorsa Muhammed ölmüştür. Ama kim de Allah'a kulluk ediyorsa Allah diridir, Allah asla ölmez. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Medine'de kimse gönlünde elem ve ıstıraptan başka bir şey hissetmiyordu. Kimisi gülümün irtihaline, kimisi vahyin kesilişine ağlıyordu. En çok ağlayan da Fatıma ile Ayşe'ydi. Ayşe gün yüzünü çevreleyen gece renkli saçlarını okşaya okşaya ta gömülünceye kadar onun mübarek başını kucağında tutmaya devam etti. Fatıma da durmadan mersiyeler okudu. Ey Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam, vay babam. Ey makamı Firdevs cennetinde olan babam, hay babam. Ey Rabbin davetine uyup giden babam, vay babam. Ey Cebrail'in bize vefatını haber verdiği babam, hay babam, vay babam, ey vay babam. Ali mübarek bedeninden gömleğini çıkarmadan cenazesini yıkadı. Herkesin sıcaktan yandığı günlerde bile kardan daha soğuk, miskten daha kokulu ellerini göğsünde bağladı. Bu gülümü yakından son görüşümdü. Ölümsüz bir varlıkmış gibi genç görünüyordu. Göz çevresinde bir tek kırışık yoktu. Siyah saçları ve sakalı hala cap canlıydı. Fil yılından bu yana geçen 63 yılın ancak yarısını yaşamış kadar zindeydi. Zannederim teker teker cenaze namazını kılan erkekler, kadınlar ve çocuklar da onda benim gördüğüm gençliği görüyorlardı. Kabri Allah'a yürüdüğü, canını Azrail'e teslim ettiği yere, hücresine kazıldı ve ertesi çarşambanın gece yarısında defnedildi. Her şeyi baştan sona görenim ben. O günü ve öncesini, daha öncesini, gidişi ve daha sonrasını da. Ali'nin mescit avlusunda Allah elçisinin kime bir vaadi, bir borcu varsa bana gelsin diye nida ettiğini. Sonra da üzgün ve perişan, gülümün mahremi, azatlısı Enes'i yanına alıp Fatıma'yı teselliye gittiğini hiç unutmam. Fatıma'nın göz pınarları çoktan kurumuş, çocuklarıyla birlikte ağlıyor, gözyaşları ışkırıklarla yarışıyordu. Gözlerinin kararıp kararıp gittiği bir andaydı. Uzaktan gelen gölgeleri seçebildiği sırada kocasına sordu. Hasan'ın babası, Allah elçisini gömdünüz mü? Evet ey mübarek elçinin kızı, gömdük. Fatıma bu haberle içinin boşalıverdiğini hissetmişti. Boğazı dürümlendi, boğulur gibi oldu. Derin bir nefes alıp kendine gelince Ali'ye söyleyemediğini Enes'e söyledi. Enes, Enes, Resulullah'ın üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu Enes? Enes zaten kendini zor tutuyordu. Hıçkırıklar arasında kekeledi. Vallahi Fatıma üzerime varma ve vallahi bütün ömrünce babanın Ebu Bekir'le gelip Yesrib'e girdiği günden daha ziyalı ve daha güzel olan bir gün görmemiştim. Medine onu toprağa verdiğimiz bugünden daha karanlık, daha ağır bir günü de görecek değil. Ertesi gün öğle vaktiydi. Medine gözyaşları içinde mescide yığılmıştı. Kimsenin yanındakine bir şey söylemediği, söyleyemediği, dokunmadığı, hatta bakamadığı bir zamandı. Bilal ezan okumaya başlamıştı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü ennemu... Bilal'e baktım. Herkesin baktığı gibi. Boğazı düğümlendi, sesi titredi, dudağını ısırdı. İnsanları çağırmalı, namaza davet etmeliydi ama hayır, yapamadı, devam edemedi. Hıçkırmaya başladı. Herkes hıçkırmaya başladı. Boğuluyordum, artık dayanamayacaktım. Medine'den alıp başımı gitmeyi ilk o anda düşündüm. Gidip kendimi huzur içinde ölebilecek bir yer seçmeliydim. Dostum İbrahim ile yaptığımız anlaşma gereği şarkılarım tamamlanmıştı. Gülüm gitmiş, geriye dünyalıktan bir silah, bir bozkatır ve Allah yolunda vakfettiği bir küçük arazi parçasından gayri bir şey bırakmamıştı. Zırh gömleği de bir Yahudi'de 30 ölçek arpa karşılığında rehin bulunuyordu. Medine'de bunların başını bekleyip durmanın anlamı yoktu. Üstelik her görüşümde ağlayacak olduktan sonra. Sonra birden gülümün asıl mirasını düşündüm, kitap ve sünneti. Kendisine inanan herkesin ortak mirası olan kitap ve sünneti. Kendime baktım. Dünyalıktan güzel tüylerim, nadide yakışıklılığım, güzellerden güzel sesim vardı ama bunlarla övünülmezdi ki. Hepsi geçiciydi. Belki gülüme adanmış 40 şarkı. Kalıcı olan, bütün bülbüllere miras bırakacağım 40 şarkı. Falanca yerde mamur bir yuvam yoksa ne çıkardı? Gülümün aşkıyla şeydalanırken yuva da neydi? Bir yuva yerine onun kalbine girmek yetmez miydi? Gülümün kalbinden güzel yuva mı bulunabilir? Kalemlerin kalktığı, sayfaların kuruduğu demler gelmişti. Anlıyordum. Hazine toprağa, cevher madene, gül tohuma, kul Allah'a. Elçisi ve Habibi'nin yanında bulunmaklığımın yüzü suyuna istediğim kabul görürdü belki. Gülümün ve dostumun adını birlikte anarak yakarma vaktiydi. Ey insanların Rabbi! Ey meleklerin ve cinlerin Rabbi! Ey bitkilerin, hayvanların ve cansızların da Rabbi! Ey bütün yaratılmışların Rabbi! Ey bülbüllerin de Rabbi! İbrahim Halilullah'ın bereketi ve kurbanı için, Muhammed Habibullah'ın rahmeti ve şanı için. Ben bülbülüm. Eğer bugün bahçenizde bir yerlerde size 41. şarkıyı söylüyorsam, bilin ki yine gülümü anlatıyorumdur. Bütün şarkılarım sana senadır ya Resulallah. Ne ki vardır ya senden ya sanadır ya Resulallah. Çünkü seni her kim severse ben rakibim ya Resulallah. Kitabın sonu 8 Ağustos 2015 sayfa 578.